Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 7.
İkinci kısım, bir Osmanlı subayının yetişmesi. Atatürk'ün askeri eğitimi 13 yıl sürdü. O dönemde tanımlandığı gibi bir mektepli subay oldu. Yükselmekte olan bu sınıf okul eğitimi almadan ordu içinde yetişerek rütbe kazanan alaylı subayların varlığına meydan okumaktaydı. İlericilerle tutucular arasındaki çekişme sivil toplumu olduğu kadar orduyu da etkiliyordu. Askeri eğitim benliğindeki nitelikleri daha da güçlendirdi. Babasız kalmış bir ailenin hayattaki tek erkek çocuğu olarak evin en önemli bireyi olmuştu. Kız kardeşi Makbule daha sonraları kimsenin sırtından atlamasına izin vermek için eğilmek istemediğinden bir oynamayacak kadar gururlu olduğunu söyleyecekti. Bu öykünün ne kadar doğru olduğu bilinmiyor. Ama küçük Mustafa'nın ailesi içinde hak ettiğine inandığı üstünlük konumunu okulda ve ileriki yıllarda sürdürmek için elinden geleni yaptığına şüphe yoktur. Çocukluk deneyimleri ona herkesten üstün olma içgüdüsünü kazandırmanın yanı sıra kendi istediğini yapma yolunu da öğretmişti. Atatürk sonraları şöyle açıklayacaktı. Çocukluğumdan beri bir tabiatım vardır. Oturduğum evde ne kız kardeş ne de ahbap ile beraber bulunmaktan hoşlanmazdım. Ben yalnız ve müstakil bulunmayı çocukluktan çıktığım zamandan itibaren daima tercih etmiş ve sürekli olarak öyle yaşamışımdır. Tuhaf bir halim daha var. Ne ana babam çok erken ölmüş, ne kardeş ne de en yakın akrabamın kendi zihniyet ve telakkilerine göre bana şu veya bu tavsiye ve nasihatte bulunmasına tahammülüm yoktu. Aile arasında yaşayanlar pekala bilirler ki sağdan soldan pek saf ve samimi ihtarlardan masum bulunamazlar. Bu vaziyet karşısında iki tarzı hareketten birini intihap etmek zaruridir. Ya itaat yahut bütün bu ihtar ve nasihatleri hiçe saymak. Bence ikisi de doğru değildir. İtaat nasıl olur? En aşağı benimle 20-25 yaş farkı olan anamızın ihtarlarına itaat maziye ricat etmek değil midir? İsyan etmek faziletine, hüsnüniyetine, yüksek kadınlığına kani olduğum anamın kalbini, telakkilerini alt üst etmektir. Bunu da doğru bulmam. Anlaşılan ikilem kendiliğinden çözülmüştü. Çünkü Atatürk konuşmasına devam ederken, "Maahaza size bu münasebetle anamın ve kız kardeşimin inkılap işlerinde bana inandıklarını ve hizmet ettiklerini de zikretmeliyim." diyecekti. Dipnot: Fali Rıfkı Atay ve Mahmut Soydan ile yapılan görüşme, Milliyet Gazetesi'nde 13 Mart 1926 tarihinde yayınlanmıştır. ASD 3 sayfa 116. Ailesinin kadınları ona hizmet ettikçe kendisi de onlara karşı hem sert hem de nazik olabiliyordu. Aksini söylemesine karşın Atatürk en azından Batı ülkelerinde kabul edildiği biçimde yalnız bir yaşam sürmedi. Geleneksel toplumlarda yaşam her zaman kalabalık arasında geçer ve onun hem çocukluğunda hem de büyüdükten sonra çevresinde daima arkadaşları, akrabaları ve meslektaşları oldu. Yine de hep kendi kararlarını kendisi verdi ve yakın çevresine hükmetti. Atatürk sadece önderlik konumunun gerektirdiği anlamda yalnız oldu. Selanik'teki askeri okulda geçen 4 yılı 1891-95 hakkında Atatürk'ün kendisi iki öykü anlatmıştır. Dipnot: Bu tarihleri veren manevi kızı Afet'e göre Atatürk okula girdiği zaman 10, Manastır askeri idadisine geçtiği zaman ise 14 yaşındaydı. Türkiye'deki okullarda o dönemde halen bazılarında sürdürüldüğü gibi eğitim ezberlemeye dayanırdı. Öğrencilerin dersleri iyice öğrendiğinden emin olmak için öğretmenler işlerinden birini seçer ve sınıfa aynı sözleri defalarca tekrarlatırlardı. Bu sistem Fransızca'da repetitör, Osmanlıca'da müzakereci diye tanımlanan kişilerin kullanılmasına dayanıyordu. Bir gün matematik öğretmeni sınıfta bu görevi yapacak bir gönüllü aramış. Evvela tereddüt ettim diye anlatmıştır Atatürk 1922 yılında. Ayağı öyleleri kalktı ki ben kalkmamayı tercih ettim. Bunlardan birinin müzakeresi altına girdim. Müzakerenin sonunda tahammülüm son dereceye geldi. Ayağa kalkarak ben bundan iyi yaparım dedim. Bunun üzerine hoca beni müzakereci yaptı. Eski müzakereciyi benim müzakerem altına verdi. İkinci öykü ise Mustafa'nın yanına Kemal adının eklenmesiyle ilgili. Atatürk askeri okulda matematik dersine özel ilgi duymaya başlamıştı. Az zamanda bize bu dersi veren hoca kadar belki de daha ziyade malumat sahibi oldum. Derslerin fevkiinde meselelerle iştigal ediyordum. Tahriri sualler yazıyordum. Riyaziye muallimi de tahriren cevap veriyordu. Hocanın ismi Mustafa'ydı. Bir gün bana dönüp, oğlum senin de ismin Mustafa benim de, bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı, bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun dedi. O zamandan beri adım fil hakika Mustafa Kemal kaldı. Dipnot, Ahmet Emin Yalman'ın yaptığı röportaj Vakit gazetesinde 10 Ocak 1922'de yayınlanmıştır. ASD 3-41. Osmanlı Türkçesine Kemal sözcüğü olgunluk, yetkinlik anlamına gelir ve yaşam öyküsü yazarları bu ismi seçtiğinden dolayı matematik öğretmeninin ileri görüşüne övgüler yağdırmışlardır. Anlaşılan kendisi yalnızca Mustafa olarak kalırken zeki öğrencisine böyle bir isim seçen öğretmen, ileri görüşte olduğu kadar kendini geri planda tutmayı da yeğleyen biriydi. Yine de Atatürk öğretmenlerin yumuşaklıklarıyla ün kazanmadıkları bir dönemde bile matematik öğretmeninin sert yani otoriter biri olduğunu söylüyordu. Atatürk'ün yaşam öyküsünü yazan Şevket Süreyya Aydemir bu öykünün başka bir versiyonundan söz eder. Aydemir'e göre Kemal ismi ona bir öğretmeninden değil bir sınıf arkadaşından ayırt edilebilmesi için verilmiş. Dipnot, Volkan ve Itzkowitz alıntı yapıyor 36-7. Kesin olarak bilinen tek nokta ise askeri okuldayken ikinci ismini kazanmış olmasıdır. İkinci ismin verilmesiyle ilgili olarak yalnızca onun sözüne güvenmek zorundayız. Genç Mustafa'nın vatan şairi Namık Kemal'den esinlenerek bu ismi kendine seçmiş olması da mantıklı bir olasılıktır. Henüz 13-14 yaşındayken birkaç yıl sonra kendi gençliğinin esin kaynağı haline gelecek olan şairin adını duymuş olması akla yakındır. Ya da belki daha yaşlı biri ona bu ismi önermiş olabilir. Atatürk her iki öyküyü de başkomutan olarak Kurtuluş Savaşı'nın son saldırısının hazırlığı içindeyken anlatmıştı. O tarihte onu destekleyenlerin arasında bile savaşın sonucundan kuşku duyanlar vardı. Ama Atatürk'ün hiç kuşkusu yoktu. Kendi büyüklüğüne inandığı kendisi gibi öğrencilik yıllarındaki başarılarını daha da sonra kazanacağı zaferlerin habercisi olarak ilan ediyor, başkalarına gösteriyordu. İkinci isminin kaynağı ne olursa olsun Atatürk'ün çok başarılı bir öğrenci olduğu kesindir. Askeri okulda çok kısa sürede çavuş rütbesine yükseltilmesi, sınıf başkanı olması, okul yöneticilerinin ona güvendiğinin kanıtıdır. Belki çok gururluydu ama açıkça isyankar değildi. Atatürk'ün okul yıllarına ait başka bir öykü de arkadaşı Kılıç Ali'nin anıları arasında yer alıyor. 1930'lu yılların başında bir akşam Ankara'daki Karpiç lokantasında birlikte yemek yerken Atatürk rejime karşı çıktığı için gözden düşen ve mesleğini terk etmek zorunda kalan Selanikli gazeteci Ahmet Emin Yalman'ı davet etmiş ve Kılıç Ali'ye dönüp şöyle demiş. Ahmet Emin Bey, pederleri Osman Tevfik Bey benim askeri rüştiyede Hüsnü Hattı Türki yani Türkçe kaligrafi güzel yazı hocamdı. Ben iyi yazı yazamazdım, yazılarım adeta kargacık burgacıktı. Yine de iyi yazmam ya. Buna rağmen Tevfik Bey benim diğer derslerimde muvaffak olacağım bilerek bana tam numara verirdi. Ne garip tecellidir ki babası benim diğer derslerde muvaffak olacağımı hissederek tam numara verdiği halde, oğlu Ahmet Emin Bey bu kadar hizmetlerimizi gördüğü halde bana 0 numara verdi. Dipnot Kılıç Ali, Atatürk'ün hususiyetleri, sayfa 14. Muhalif gazeteci derhal yanlış anlaşıldığını ileri sürerek itiraz etmiş ve yaklaşımını değiştireceğini söylemiş. Kısa bir süre sonra gazetesi yeniden yayınlanmaya başlamıştı. Yaşamı boyunca Atatürk haklı olduğuna inanır ve bu inancını çevresindekilerle paylaşmaktan zevk alırdı. Atatürk'ün askeri liseden mezun olmasından kısa bir süre önce annesi Zübeyde Hanım tekrar evlendi. Hiçbir geliri olmayan genç bir dul olarak fazla seçeneği yoktu. Evlenmediği takdirde pek de zengin sayılmayan akrabalarının yardımlarıyla yaşamak zorunda kalacaktı. İkinci kocası Ragıp Efendi karısı ölünce iki kızı ve iki oğluyla yalnız kalıvermişti. 1881'de Yunanistan'a bırakılan Teselya'dan göç eden Ragıp Efendi, ikinci kez evlenirken tütün tekelinde alt düzeyli bir memur olarak çalışıyordu. Annesinin tekrar evlenmesi Atatürk'ün artık evin tek erkeği olmayacağı anlamına geliyordu. Bu konumu yitirmeyi reddederek evden ayrılıp bir akrabasının yanına yerleşti. Dipnot, Aydemir onun Hacı Hasan Efendi adlı bir gümrük memurunun Rukiye adındaki karısı olduğunu söylüyor. Bu durumda Hacı Atatürk'ün babası Ali Rıza'nın meslektaşıdır. Tek Adam Cilt 1 sayfa 58. Atatürk'ün yayıncısı Falih Rıfkı Ata ise Zübeyde'ye tekrar evlendiği zaman Atatürk'ün halası Emine'nin başka bir semtteki evine taşındığını söylüyor. Çankaya sayfa 20. Gerçi ikinci evlilik onun kalbini kırmıştı ama yaşamının sonuna dek Türk-Müslüman gelenekleri uyarınca annesine ve üvey akrabalarına yardımcı oldu. 1912 yılında Selanik Yunanlıların eline geçince de Ragıp Efendi burada yaşamayı sürdürdü. Anlatılanlara göre son yıllarında Atatürk ona parasal yardım yaparmış. Ragıp Efendi'nin küçük oğlu Hakkı tıpkı babası gibi reji memuruydu. Büyük oğlu Süreyya'nın ise 1. Dünya Savaşı'nda şiddetli çarpışmaların yaşandığı Toyran'da, günümüzde Yunanistan ile eski Yugoslav Makedonyası sınırındaki Dhoyrani, yüzbaşı olarak görev yaparken intihar ettiği söylenmiştir. Atatürk ondan hoşlandığını ve ahlaksızca tekliflere karşı korunması için onun kendisine bir sustalı bıçak armağan ettiğini anımsıyordu. Atatürk'ün yayıncısı Falih Rıfkı, bilindiği üzere Türk kadınının o kapalılık devirlerinde Türkler arasında cinsi ahlak pek bozuktu açıklamasını yapmış ama sarışın mavi gözlü bir delikanlı olan Atatürk'ün bu sustalığı kullanmak zorunda kalıp kalmadığına hiç değinmemişti. Dipnot, adı geçen eser sayfa 20. Ragıp Efendi'nin kardeşi Albay Hüsamettin'in kızı Fikriye ise daha sonraki yıllarda trajik bir biçimde Atatürk'e yakın olacaktı. Fikriye 1897 yılında Atatürk 16 yaşındayken dünyaya gelmişti. İleri düşünceli bir subay olan babası kızına iyi bir eğitim olanağı sağladığı gibi piyano dersleri bile aldırmıştı. Dipnot, belli, Fikriye, 66-7. Atatürk'ün hayatta kalan tek kız kardeşi Makbule sonraları ünlü ağabeyinin çocukluk aşklarını anlatarak gazetecileri eğlendirecekti. Anlatılanlara göre ilk aşkı olan Müjgan, Binbaşı Rüknettin adlı bir aile dostunun kızıydı. İkinci aşkı Hatice'nin annesi ise kızını gelecekte uzak sınırlara tayin edilebilecek bir subay adayıyla evlendirmemek için bu arkadaşlığa son verdirmişti. Sonra Zübeyde Hanım oğlunun eski komşusu ve Selanik askeri komutanı olan Şevki Paşa'nın 15 yaşındaki kızı Emine'ye ders vermesini istemişti. Emine sonradan Atatürk'ü ilk kez askeri lise üniformasıyla görünce aşık olduğunu söyleyecekti. Duygularının karşılık gördüğüne inanıyor ve 1899'da Mektebi Harbiye'ye gitmek üzere Selanik'ten ayrılırken kendisine kısa bir mektup gönderdiğini iddia ediyordu. Bu dakikada vapura gidiyorum. Bu anı meşhum bize kan ağlatacak. Bendeniz sizi unutmayacağıma vicdanen yemin eder, sizden de aynı vefayı beklerim. Allah'ı ısmarladık. Mustafa Kemal. Emine Atatürk'ün Selanik'e geldikçe kendisini ziyaret ettiğini söylüyor ve fakat bu defa görüyordum ki memleket meselelerine, milletin dertlerine bütün varlığıyla sarılmıştı. Ama yine araya giren büyük olaylar bizi bir evliliğe kadar götürmedi diye ekliyordu. Dipnot, adı geçen eser sayfa 20-9. 1965 yılında bir Türk gazetecisine söylediği bu sözler, Emine'nin geçirdiği bir kaza sonrasında sakat kaldığı ve kötü haber alan Atatürk'ün derhal ona evlenme teklif ettiği ama verdiği sözü yerine getiremeden genç kızın öldüğü konusundaki romantik öyküyle çelişki yaratıyor. Dipnot, Kılıç Ali, Atatürk'ün hususiyetleri, 19-20. Zübeyde Hanım'ın anlattıkları daha kısadır. Askeri lisede öğrenciyken Atatürk önce yörenin önde gelenlerinden Evrenoszade Muhsin Bey'in oğluna ders vermiş. Muhsin Bey'in damadı Mithat ise daha sonraları Atatürk'ün yardımlarını görmüş ve Bolu milletvekili yapılmış. İkinci olarak ise Şevki Bey'in kızının adı geçiyor. Bereket versin ki dersi o kadar uzatmadılar. Kendisi manastır idadisine gitti, bu ders de öylece yarıda kesildi diye anlatmıştır annesi. Dipnot, adı geçen eser, 19. Diğer bir romantik öyküye göre yıllar sonra Çankaya'daki Cumhurbaşkanlığı köşkündeki bir yemekte Atatürk, Eminem adlı şarkıyı dinlerken çok duygulanmış ve başka bir açıklama yapmadan yalnızca herkesin gönlünde bir Emine yatar demiş. Dipnot, adı geçen eser, 19. Bir başka toplulukta ise ilk aşkının Selanik'te bir Rum kızı olduğunu, birlikte manastıra kaçmayı düşlediğini ama dayısı Hüseyin Ağa'nın kendisini caydırdığını anlatmış. Dipnot, Şapolyo, 31. Sonunda anlaşılan Zübeyde Hanım oğlunun aklından çok daha farklı konular geçmeye başlayınca kaygılarından kısa sürede kurtulmuş. Yaşamının ileriki yıllarında Atatürk birçok kadınla romantik ilişkiler kuracaktı. Flört etmeler, aşk mektupları yazmalar hayran olduğu batılı yaşam tarzının parçalarıydı. Ama onun için en önemli konu işiydi. Kendisine hizmet veren, ders almak isteyen, dinleyici olarak çevresinde bulunan tüm kadınların adeta romantik bir koruyucusu gibi davranırdı. Ama hiçbirinin Türk kültürünün gerektirdikleri dışında kendisinden bir istekte bulunmasına izin vermezdi. Bu duygusal düzen belki daha çocukluğunda benliğine yerleşmişti. Babasız bir evin tek oğlu olarak büyüdüğünden babalık niteliklerinin gelişmiş olması doğaldır. Olgunluk çağında kadın erkek tüm yakın dostlarına çocuk diye hitap ederdi. daha küçük bir çocukken kadınlara karşı nazik davranmasını ama kendi bildiği yolda ilerlemesini öğrenmişti ve ara sıra Fransızların romantik kahramanlarını andıran bir sevgili rolünü oynamak için kendisine izin verirdi. 1895 yılında Atatürk Selanik Askeri Rüştiyesi'nden sınıf dördüncüsü olarak mezun oldu. Dipnot, Atay, Çankaya, 19. Gerçi aynı kentteki askeri liseye idadi gidebilirdi ama annesinin ikinci kez evlenmiş olması nedeniyle başka bir kentte yatılı okumaya karar verdi. Söylentilere göre İstanbul'u tercih ediyormuş. Dipnot, Mektebi Harbiye'de arkadaş olduğu Ali Fuat Cebesoy, Atatürk'ün İstanbul'daki Kuleli Askeri Lisesi'nde okumayı istemiş olduğunu söylüyor. Sınıf arkadaşım Atatürk, 8. Ama imtihan mümeyyizi Hasan Bey, Manastır'daki okulun daha iyi bir eğitim sağlayacağını belirtmiş. Dipnot adı geçen eser. Belki de Manastır'ı tercih etmesinin nedeni evine daha yakın ve parasız yatılı okuma olasılığının daha yüksek olmasıydı. Dağların eteğinde yüksek bir yaylada Romalılardan kalma Egnatia yolu üzerine yer alan manastır, önemli bir ticaret, yönetim ve ordu merkeziydi. Demir yoluyla Selanik'e bağlıydı ve batıda Makedonya ile güneyde Yunan sınırına dek uzanan bir bölgenin en büyük kentiydi. 37 bin olan kent nüfusunun içinde önemli bir Rum tüccarlar topluluğu vardı. Dipnot, Encyclopedia of Islam, 2. baskı, L2, 6, 37, 2A. 60 tane caminin varlığıyla övünen Müslümanların çoğu Arnavut ve Slav Makedon kökenliydi. Dipnot, Ana Britannica 4-286A. Bölgesel hükümet ve ordu karargahının iş sağladığı Osmanlı görevlileri, Bulgar, Makedon, Sırp ve Yunan milliyetçileriyle onların adına çarpışan çetecilerin baskısı altındaydılar. Askeri okullar sultana ve Osmanlı Devleti'ne sadakat duygusunu aşılamaya çabalıyordu. Ülke sınırları içinde çok sayıda farklı dinsel topluluk bulunmasına karşın subay adayları Müslümandı ve hepsinin temel fikri Müslüman yönetici topluluğunu korumaktı. Yönetici sınıfında ise ilk reformcuların yerleştirmek istediği Osmanlı vatanseverliği kavramı, 2. Abdülhamit döneminde daha dar çerçeveli bir Osmanlı Müslüman milliyetçiliğine ve gitgide değişim göstererek daha da dar bir Türk milliyetçiliğine dönüşmüştü. Atatürk'ün tarih öğretmeni kol ağası yani kıdemli ön yüzbaşı Mehmet Tevfik, milliyetçi bir Türk subayıydı. Atatürk, Tevfik Bey'e minnet borcum vardır, bana yeni bir ufuk açtı diyecek ve yıllar sonra eski öğretmenini Diyarbakır milletvekili ve Türk Tarih Kurumu üyesi yaparak da bu borcunu ödeyecekti. Dipnot Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, 9. Ama öğrenciler içinde yaşadıkları dünya konusundaki fikirlerini yalnız derslerde oluşturmuyorlardı. Atatürk Bursa'daki okulun yöneticileriyle anlaşmazlığa düşüp manastıra gelen ateşli öğrenci Ömer Naci'nin etkisi altında kaldığını açıklamıştır. Osmanlı edebiyatı ve özellikle şiir tutkunu olan Ömer Naci, şiir yazma konusunda kendisini izlemesi için Atatürk'ü yüreklendirmeye epey çabalamıştı. Ne var ki edebiyat öğretmeni bunun askerlik mesleğiyle bağdaşmadığını söyleyerek çalışmalarına son verdirdi. Yine de Atatürk mahaza güzel yazmak hevesi bende baki kaldı diyecekti. Dipnot ASD 3.41.
Ayrım sonu.